Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır tabii ki. Pandeminin artık ikinci ayı mıdır nedir? Öyle bir yerine girdiğimiz bu dönemde bu enteresan hepimizin hayatının sonuna kadar unutmayacağı bu sürecin garip bir bölümündeyken benden de sizlere merhaba. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım en önemlisi sizler ve sevdikleriniz güvendesinizdir ve umarım bu illetin sonuna yaklaşıyoruzdur. Hani tabii doğal olarak söylemek gerekiyor. Gevşetmemek lazım. Hani havalar da güzelleşince ve çok uzun süredir evde olduğumuz için insanda bir rahatlama, psikolojik olarak bir hani kendini dışarı atma isteği baş gösteriyor doğal olarak ama hani sanırım hala bunun için biraz erken. Hani sanırım dediğim bu konudaki yetkili mercileri, sağlık çalışanları, sağlık bakanlıklarını dinlediğim bir zaman söylenen de bu. Hani bir süre daha temkinli olmamızda fayda var. Hatta çok önemli deniyor. Hani bu kadar uzun süren bir çabayı, bu kadar uzun süren götürülen bir mücadeleyi hakikaten şu an riske atmak olmaz. O yüzden güvenli bir şekilde umarım bu süreci de tedbiri elden bırakmadan geçiririz diye umuyorum. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de tabii şimdi uzun zamandır bunu yapmıyordum. Bir başında yapmıştık galiba şeyi Fleabag'i izlemiştim. Genelde bu zaten hani en başında da söylediğim gibi benim için böyle bir dertleşme alanı. Hani sizin ilginizle, sizin güzel mesajlarınızla benim ben bunu yapayım dediğim bir şey haline gelmişti. Hani dolayısıyla bunu böyle kullanıyorum. Evet istikrarsız oluyor ama hani dediğim gibi biraz biz tabii pandemi öncesinde de dijital mecraya içerik üreten bir şeye büründüğümüz için hani ben, Meriç, efendim işte Yavuz, Deniz, komedyenler hani oyunculuk aslında benim de işim ama Melikşah keza hani aslında pandemi bu şeyi biraz hani arttırdı bile diyebiliriz. Yani ben normalde her akşam ya oyunum ya stand-up'ım olurken şimdi hani bunlar yok ama mutlaka bir Zoom toplantısı, başka bir proje, bir şeyin görüşmesi falan gibi şeyler oluyor. Şükürler olsun tabii şans bu da yani açıkçası. Şikayet etmiyorum yanlış anlamayın. Sadece yapmakta olduğum ve birçoğumuzdan da bildiğim için hali hazırda yaptığımız işlerin temposu, şekli, yöntemi değişiyor. Bunu böyle işte çok dertliyiz efendim falan gibi bir yerden anlatmıyorum. Yanlış anlamayın yani. Bir hani değişiklik, muhabbet olsun. Bu değişikliğin muhabbeti olsun diye söylüyorum. Hani dediğim gibi bu birazcık ondan dolayı istikrarsızlaşmış olabilir bazı şeyler. Ama hani dediğim gibi dinlemediyseniz çok severek yaptık. Teras Noir'ın son bölümü. Sevgili dostumuz, klinik psikolog Merve Küçük Çağlayan'la hakikaten hani ben dinledim de sonra hem yapmaktan hem sonrasında dinlemekten Merve'yi ağırlamış olmaktan aşırı gurur duyduğumuz, sonrasında da gelmesi için sözünü aldığımız bir bölüm oldu. Spotify'da şu an Teras Noir hesabında. Çok seviniriz dinlerseniz. Ondan sonracığım. Onun dışında işte canlı yayın falan yapıyorum ara sıra. Tabii o da çok yorucu bir şey. Yani böyle söyleyince şey oluyor. Hani ulan ne yoruluyorsun işte telefonu koyup orada 2 dakika muhabbetten gibi bir reaksiyon da gelebiliyor. Ha, doğru aslında ama hani benim bunu ben karantina şovda söylemiştim Ömer'le, İsmail'le ve Tancan konuktu sanırım evet. Hani aslında söylemek istediğim şey şuydu. Yani ben bu kadarından bile çok yoruluyorum. Gerçekten hani bir televizyon programı yapan insanların ne kadar yorulduğunu hayal dahi edemiyorum demek istemiştim aslında. Şu an keza yani Melikşah'la Bartu da inanılmaz eğlenceli bir program yapıyorlar, mücbir sebepler. Onu kendi içinden alıp bir konsepte dönüştürdüler. Severek izliyorum, Alican'ı izliyorum. Hani ben o benim için biraz daha böyle ara sıra açıp sizle muhabbet edip ne yapıyorsunuz falan dediğim bir şey benim için. Hatta bunu bizim Anıl'ın podcastine konuk oldum. Orada da biraz konuştuk Anıl'la. Dediğim gibi çok fazla mecra ve çok nasıl diyeyim şey dağılınca da kafada dağılıyor. Yani ben biraz tabii oyuncu eğitimi Ne yaparsam yapayım onu atamıyorum üstümden çok. Atılması gerekiyor demiyorum ama başka mecralarla, başka işlerle uğraşınca aslında hani oyuncu düşünce yapısıyla, mindsetiyle düşünmenin aslında ne kadar insanı zorlayan bir şey olduğunun da farkına varıyorsun. Çünkü ne olursa olsun oyunculuk bir role girip, yani bir role girmek derken, aha en sevmediğim deyişi kullandım. Yani bir hikayeye başlayıp ucundan hani hiç sağa sola bakmadan çıkmak, çok kabaca anlatıyorum. Yani sağda solda durup ya kim alkışladı, ona mı güldüler, ona mı ağladılar ya falan, ne yapıyor gibi şeylere çok bakmadan, hiç bakmadan hatta. Hatta rahmetli Müşfik Hoca'nın bir lafı vardır, yani alkış çoksa kısın diye. Biraz sizden bu tarz bir bakış açısını talep eden bir meslek. Ama hani hem komedyenlik hem efendim ne bileyim ben podcast üretmek, video içeriği üretmek, canlı yayın yapmak, en başında kendin olarak insanların karşısında olmak başka bir refleksi, başka bir davranış biçimini gerektiriyor insandan. Bu da hep uyanık olmak, ki ben bunu ilk valla hani ses tiyatrosunda deneyimlemiştim. Müjgan Ferhan Şensoy'un yazdığı Pera'daki Hayalet oyununda. Evet, o da bir oyundu, ben oyuncu olarak oradaydım ama hani ses tiyatrosunda oynamak benim aklıma ilk bu hani zehri düşüren şeydi ya. Acaba başka bir şey de mi var burada? Hani çünkü müzikaldi oyun ve çok fazla seyirciyle diyalog kurduğumuz bir oyundu ve orada hani bir rolün içine girip uyumak, Zeliha Avcı der onu da hep, yani uyu şekerim şimdi rolün içinde diye. Hani onu çok yapamadığınız bir alan komedi. Hep uyanık olmak gerekiyor. Hani ben de bu süreçte bunları düşünüyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hani hangisi daha çekici geliyor? Hangisinde ben daha iyiyim? Ya da hani bu konuda insan nasıl düşünmeli gibi konuları ben de düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir yandan da nasıl her meslekte olduğu gibi oyunculuğun da sahne sanatlarının da aslında kendi içinde branşları oluyor ve bu branşları biz pek konuşamıyoruz. Yani çok soyut bizde. Çok hani eğitim müfredatlarına dahil edilemiyor. Çünkü insanlar zaten başka şeylerle uğraşıyor oluyor. Hocalar, eğitmenler. Hani bir nasıl diyeyim, daha ya gel sen bu konuda iyisin, onu hiç boş ver denen bir öğrenciye, bir Avrupalı öğrenciyle bir Türk öğrenci arasında çok farklı bir etki yaratabiliyor. Ya da ne bileyim bir İtalyanla İngiliz arasında bile çok büyük fark yaratıyor. Hani bizde de genel olarak tamam abi ben iyiyim işte bu konuda deyip, çünkü bu şu demek değil aslında, yani sen boş ver al yürü, bizde biraz böyle anlaşılıyor ya. Hani bu aslında şu demek, bütün disiplinleri öğren ama uzmanlaşacağın alan senin bu olacak gibi bir anlamı var aslında bu söylediğim şeyin. Ama biz bunu tabii özellikle de 19-20 yaşındaki insanlar olarak anlayamıyoruz. Ben de anlayamazdım yani bana böyle bir şey söylense. Hani onun yerine biz hep sıkı tutmak durumunda hissediyoruz disiplini. Çemberi dar tutmak zorunluluğunda hissediyoruz kendimizi öğretirken ve üretirken. Hani bu da doğal aslında. Yani buna da bir nasıl diyeyim, muhalefet edecek bir teoremim, hayır böyle değil, böyle olmalı diyecek bir şeyim yok açıkçası. Ama dediğim gibi hani bu farklı mecralarda bir şeyler üretmek insana hem çok şey öğretiyor hem dünyaya bakışını genişletiyor. Fakat bir yandan da gerçekten zorluyor. Yani bin parçaya dağılıyorsun. Ulan ben hangisiydim ya? Hangisini ben iyi yapıyordum? Ya da hangisini mi devam etsem falan gibi bir insan kendi içinde, vaktimiz de bol. O yüzden hani öyle bir şeye sokabiliyor insanı açıkçası. Hani bu anlamda da nasıl diyeyim, şey baskısı zaten çok saçma. Yani bu pandemide kendini nasıl geliştirdin falan, onu ben zaten çok saçma geldiğini bana söylemiştin diye hatırlıyorum. Hani öyle bir yerden değil ama aslında bir yandan da bu tür çok kayıpların yaşandığı, aslında içten içe bir yas tuttuğumuz ve kendimizle mecburen kaldığımız dönemler, hani belki bunlar için iyi bir zaman olabilir. Efendime söyleyeyim. Hani ya işte Shakespeare Kral Lear yazmış pandemide, ben hiçbir şey yapamadım falan. Hani bundan bahsetmiyorum. Yani kimseye bir sorumluluğun, bir üretme efendime söyleyeyim kaygın olmadan, aslında bir hesap verme zorunluluğun olmadan, hani aslında kendi içinde bir şeye girdiğin, muhasebeye girdiğin bir dönem haline gelebilir. Hani ben bunda da saçma bir şey bence yok. Ya yani böyle olmasında ya da bunu böyle yaşayanlarda yok, yaşamayanlarda da yok. neyin nasıl yapılması gerektiğiyle çok ilgileniyoruz ve asıl yapmak istediğimiz ve asıl belki de yapma ihtiyacımız olan şeyi gözden çok kaçırdığımız oluyor. Hepimizin çok sık deneyimlediği bir şeydir bu zaten. Benim tekrar altını çizmeme dahi gerek yok gibime geliyor. Demişken efendim çok uzatmayayım. Hani asıl konu tabii Last Dance'i izledim ben de herkes gibi dünyadaki ve çok etkilendim. Açıkçası biraz ondan bahsetmek için yapıyorum bunu. Daha çok konuşuruz bunu diye düşünüyorum. Yani Teras Noir'da konuşuruz. Ben Instagram'a koyarım fotoğraf zaten her beğendiğim şeyi koyuyorum falan. Ama hani böyle hazır kafamda tazeyken çünkü kendi kendime konuşuyorum. Sonra unutuyorum yani ya da ne bileyim ben kendi kendime konuşmuş olunca onu hani o uçuyor gidiyor. Ben kendi kendime konuşmuş oluyorum. Hani böyle kayıt altına alınıyor en azından. Bir de sağ olun sizler bazen dinleyip güzel güzel mesajlar atıyorsunuz. Mutlu oluyorum. Şimdi tabii çok popüler oldu. Yeni bitti. Netflix, bir ESPN ve Netflix ortak projesi, bir spor belgeseli olan Last Dance. Chicago Bulls takımının, namı diğer Bulls hanedanlığının 91, 92, 93 ve 2 sezon ara tabii 96, 97, 98'deki şampiyonluklarının öyküsünü tabii bu da Jordan etrafında şekilleniyor. Daha çok doğal olarak ve oradaki bir sürü figürü. Yani ben şöyle söyleyeyim birçok figürü kapsıyor. Cümlelerimi bitireyim ya. Bitirmeyince sonradan dinlerken aşırı sinir oluyorum kendime. Ben yani basketbolla arası şöyle olan biriyim. Yani bir insanın elinden topu alamazsın abi. Çok zor. Nasıl falanım bu kadarım yani. Ve hani çok küçükken bir kere gitmiştim basket kursuna ve İlk günden bir çocuğun kolu kırılmıştı ve ben bırakmıştım. Yani benim başıma gelen bir olay yüzünden dahi bırakmadım. Yani başka birine bir şey oldu, ben tamamım dedim, uzadım. Hani bu spora bir şey hakaret etmek değil niyetim. Hani ben çok korktum. Fiziksel olarak yani acayip bir şey talep ediyor insandan. Yani futboldan falan bence çok daha fazla. Burada muhtemelen çok daha iyi bilenler vardır ama hani oyun içinde tenis gibi aslında neredeyse hiç dinlenemediğin ya da hani saniyelerle ölçülebilecek dinlenme sürelerinin olduğu bir spor dalı. Basketbol. Dolayısıyla hani böyle ha ama yani bu şu demek değil. O dönemki Chicago Bulls'u ve Jordan'ı tabii ki biliyorum. Yani çok çok iyi biliyorum. Bilmemek mümkün değildi. Hani bilmeyenler için şu an ne gibi diyeyim size? Mesela sporda bir örneği yok. Belki 2010'ların başının Barcelona'sı belki örnek gösterilebilir. Ama yani nasıl diyeyim şey gibiydi. Marvel Universe'u gibiydi öyle söyleyeyim. Benim kuzenim Talat abimden dolayı ben de birazcık tabii bakıyordum. O oynuyordu basket ve çok seviyordu seyretmeyi de. Böyle biz hani bunu Kobe Bryant bölümünde de sanırım bahsetmiştik ama hani ben gece yatarım kuzenim bir şeyler izliyor sabaha kadar abine. İşte o Chicago Bulls'tu izlediği şey. O belgeseldeki takımdı yani. Ve gerçekten basketbol bizim için o kırmızı forma, o beyaz forma ya da o Jordan'ın havada süzülüşüydü yani. Ama benim açıkçası hani bugün bahsetmek isteyeceğim şeyler çok sporla ilgili değil. Doğal olarak yani nasıl diyeyim basketbolla ilgili değil pek. Bir şey anlatıyor belgesel çok bize. Onunla ilgili birkaç bir şey anlatmak istedim. Şu, o da şu. Şimdi çok sert bir adam Jordan ve yıkıcı derecede sert davranıyor takım arkadaşlarına ve diyor ki benden gelen baskıyı kaldıramazsınız. Bir müsabakadaki gerçek baskıyı hiç kaldıramazsınız ve çok ciddi bir nasıl diyeyim yani bugün yapılsa şeye dönüşecek nasıl diyeyim yani suç olarak bile bir takım arkadaşının gerekli mercilere belki şikayet edebileceği davranışları var yani adam. Ama bu onu bu oyunun en iyisi namı diğer GOAT yani Greatest of All Times olduğu gerçeğine gölge düşürmüyor kesinlikle. İnanılmaz bir sporcu gerçekten. Belki de tarihin en iyisi. Bence en iyisi bu arada. Yani hani çeşitli şeyler var. Hani Maradona, Usain Bolt, Jordan ve Muhammed Ali. Hani ben futbol daha çok takip eden biriyim ama sanırım Jordan yani. Şimdi şundan biraz bahsetmek istiyorum. Nereye bağlayacağım valla onu da çok bilmiyorum ama çok ilgimi çekti benim bu konu. Birkaç soruma cevap niteliği taşıyor. Bunu belki sonra Meriç'le Teras Noir'da da tartışırız. Şimdi biz 90'lar çocuğuyuz. Yani bunu hep anlatıyorum ben. Bizim için hatta biz Teras Noir'a böyle başladık. Yani neden biz bu kadar melankoliyiz? Yani başka hiçbir nesilde olmayan bir 90'lar ve 2000'lerin başları şeyi var. Nostaljisi, özlemi. Hani sanki o yıllarla ilgili kapanmamış bir konu, hesap, henüz daha tam vedalaşılamamış durumlar var gibi hissediyoruz diye. Yani Teras Tunağar'da belki de yapma, hani başlatma amacımızı bile oluşturuyordu bu çözümleyemediğimiz nostalji duygusu. Ki zaten devamında da hep öyle geldi. Yani Naomi Campbell konuşuyoruz, işte Whitney Houston, efendim hep o taraflardan ya da o dönemlerin eksik duygularından, o döneme dair yaşadığımız bir eksikliği kapatmak için yaptığımızı ben düşünüyorum nesil olarak birçok şeyi. Yani orada bir durum var ve bu belgesel yani onunla ilgili inanılmaz bir rehber. Hani benim jenerasyonum için özellikle inanılmaz bir kılavuz taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben kendimce bir tarihçi değilim ama ve bir sosyolog, psikolog da değilim. Her fırsatta söylüyorum. Kendimce yaptığım çıkarım şu. Bizim anne babalarımız, benim mesela hani kendi babamdan örneğin 52'li benim babam. 52 doğumlu. İkinci Dünya Savaşı 45'te bitiyor. Hani dolayısıyla aslında benim babamın çocukluğu ve ergenliği ve bizim yani o jenerasyonun bu İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde dünyanın yaşadığı ve belki hala tam olarak atlatamadığı üstüne eklene bugüne geldiğimiz bir travmanın ilk dalgasının ilk etkilerinin yaşandığı dönemde geçiyor. Yani o da nedir? Sen bir hayat kuruyorsun kendine bazı değer yargıları uğruna yaşayacağın bazı idealler, hedefler buluyorsun. Fakat sonra bir bomba atılıyor ve bunların hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Ne senin sevginin, ne senin adanmışlığının, hiçbir şeyin. Çünkü aslında bugün de belki benzer bir şey yaşıyoruzdur ama başka yerden, ona sonra gireriz olmadı. Aslında çok büyük bir anlam kayması, nasıl diyeyim, gelecek yıllarını etkileyecek o neslin, bizim ailelerimizin neslinin bir paradigma oluşturuyor aslında bu hissiyat. Yani bir hayal kuralım ve peşinden gidelim. Mantığındansa aman abi yani bak o kadar şey kurarsın hayal kurarsın macera yolculuk rüyalar falan yani bir savaş çıkar her yer tozla buz olur tuzla buz olur pardon ve ya hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz çünkü bu yaşandı çok ağır kayıplar verildi hani insanlar tanıdıklarını arkadaşlarını nenelerini dedelerini kaybetti. Hani biz yokuz İkinci Dünya Savaşı'nda ama etkilerini bütün dünya yaşadı. Dolayısıyla böyle bir çocukluk geçiriyorlar. Dolayısıyla o American Dream denen daha geniş çapta o rüya yani hedeflerine çalışarak ve azimle ulaşan insan figürü paramparça olmuş durumda aslında. Ve dolayısıyla ve bunun en büyük müsebbibi savaş. Yani bu savaş korkusu bizim ailelerimizde çok yer etmiş bir şekilde duruyor. Sonrasında abi gençliklerine geliyorlar. Bizim ülkemizde darbeler, darbe yaşıyorlar. Şimdi korku savaşsa bunun en büyük önlemi nedir? Nizamdır abi. Yani şimdi savaşı biraz daha soyut bir anlamda kullanmaya başlıyorum bu noktadan sonra. Ya yani bir savaş tehdidinde yapılacak şey bellidir. Yani nedir o? Nizam. Nasıl nizamı sağlarsın? Hiyerarşik bir yapı kurarak. Belli ünitelere, belli gruplara ayırırsın insanları. Ve onlardan sorumlu biri olur. Bu tercihen sert birinin olması gerekir. Sözünü dinletecek. Nasıl diyeyim? Amiyane tabirle höt dedi mi oturacağın. Ki bunun amacı da şu, herkesin yaşamını toptan tehlikeye atan, tehdit edecek bir durum oluştuğunda en kısa sürede en sert önlemleri alabilsin büyük insan grupları diye. Bu yüzden de bu bir önleme dönüşüyor aslında. Bir yaşam tarzına dönüşüyor. Ve bu hatırlarsanız aslında bir yandan biz çocuğuz ama 90'lardaki esen bu hiyerarşik havayı hatırlayacak benim jenerasyonum bir dönüp baktığımızda. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bir sorun çıktığında sosyal hayatta çok basit konularda bile çözümler hep oradaki kaotik yapıyı hiyerarşik bir hale getirmek üzereydi. Yani nasıl? Şimdi bakın şu lafı söyleyeyim herkes hatırlayacak şimdi. Uzun zamandır kullanmadığımızı da hatırlayacaksınız. Ya baba, kuzenlerim çok yaramazlık ediyor. Tamam oğlum, ver Mehmet abilerini başında beklesin. Ya da atıyorum sen yaramazlık yapıyorsun arkadaşınla. Ya benim böyle birebir maruz kaldığım bir durum olduğundan değil ama biliyorum, hatırlıyorum yani. İşte nedir? Tamam dur bak şimdi getiririm ha. Bilmem kim abla, Arzu ablayı başına bekler orada. Siz ya oynayın doğru düzgün ya da başına birini vermek. Yani hayatımızın en küçük alanlarına bile sirayet etmiş bir şeydi. Bu. Şimdi Jordan aslında bunu en iyi yapan kültürel figür. Sadece bu değil tabii. Hep anda olması ki belgeselde de sözü geçiyor. Yani hiç kopmaması, fiziksel olarak inanılmaz hırslı, çok rekabetçi bir yapıya sahip olması. Aslında bunlar onu bir makine yapıyor neredeyse. Ve yani hatırlarsanız zaten o dönemki Amerikan filmlerinde de şu naratif hep vardır. İşte bir çocuk görürüz, çok kötü biridir. Nefret ederiz filmin ilk yarım saatinde. Sonra ikinci yarısında da şunu görürüz. Aa çocuğu meğersem babası Vietnam'da askermiş. Post travmatik bir savaş sendromu yaşıyormuş. O yüzden çocuğuna kötü davranmış istemeden. Çocuk da o yüzden birazcık piç biri olmuş. Mesela bu naratif hep vardır. Yani hep imtihanını savaşla vermiş ebeveynlerin çocuklarının başına bir şey gelmesin diye onları hiyerarşik bir yapıda nizam içinde tutmalarının çabası. Bu hep vardır yani. Şimdi Jordan burada nerede duruyor? Aslında çok enteresan bir yerde duruyor. Hem bunu çok iyi uyguluyor fakat bir yandan da o korkuya da meydan okuyor. Yani tekrardan azimle ve hırsla ve çalışmayla bir şeylerin başarılabileceğiyle ilgili bir naratifi hatırlatıyor. Yaşadığı döneme. Bununla damga vuruyor aslında. Yani yarattığı kültürel etki adamın işte son dakika üçlüğü değil aslında. Yani azmin hala geçerli bir duygu, bir kavram olduğu. Çalışmanın hala bir sonucu, sana getireceği güzellikler, mutluluktur, paradır bu artık kim için neyse. Güzel kadınlardır, yakışıklı erkeklerdir. Bunun çalışmayla tekrardan elde edilebilecek bir şey olduğuyla ilgili bir figüre dönüşüyor Jordan. Yani ben de çok çalışırsam onun gibi olabilirim. Şimdi bu çok önemli çünkü kırılmış durumda o şey 90'ların başında bu anlayış. Fakat bunu yaparken de o dönemde en çalışan insanları en hızlı şeye getirebilecek, gaza getirebilecek ve nasıl diyeyim kazanmaya odaklandırabilecek davranış biçimini kullanıyor. Nedir o da? Sertlik ve kesinlikle çok çok çok büyük bir şeye tabi tutması takımdaki herkesi yıkıma. Yani bunlardan hayatta kalanlarla ona devam etmek. Buradan bağlamak istediğim şey şu aslında. Bu 2000'lerin başında ufak ufak hani şu an bile daha tam olarak ne olduğunu anlamlandıramadığımız bir kırılma yaşadı. Teknolojinin ve sosyal medyanın daha doğrusu teknolojinin bütün alanlar içerisinde çok hızlı bir ivmeyle her şeyi sollamasıyla yani çok büyük ivme kazanması yetişemeyeceğimiz bir hızla gelişmesi sonucunda bu hiyerarşik yapı kırıldı. Şimdi nasıl oldu bu? Bu arada hayatın her alanında buradaydı. Sanatta da böyleydi. Yani orada da sert yönetmen makbuldü. Ya da sette. Futbolda da öyle. Efendim ne bileyim ben halı saha maçında bile. Şimdi bu durum nasıl kırıldı? Çünkü teknolojiyle bir şekilde insanlar kendilerine, kendi krallıklarını, kendisinin majesteleri olduğu dünyalar yaratma fırsatını elde etti. Bunu ben iyi veya kötü olarak yorumlamıyorum. Ya yani hala buna tam olarak karar vermiş değilim. Bence hem iyi hem kötü şeylere sebep oldu bu hayattaki her şey gibi. Dolayısıyla adam zaten kendinin kralı. Yani kendisinin Jordan'ı olabilme. Yani şimdi ben öyle bir Instagram açarım ki şu an çok iyi bir basketçi olduğum imajını yaratırım size. Anlatabiliyor muyum? Hani şu an yaratamam da sıfırdan atıyorum. Vay be bu herif galiba iyi basketçi dedirtecek bir profil döşeyebilirsin kendine. Şimdi sen böyle imkanlar elinde bulunduran bir grup insanı artık hötle zötle bağıra çağıra istediğini yaptıramamaya başladın aslında. Yani bir okul takımındaki çocukları ben şu an sanmıyorum bağıra çağıra abileri top oynatsın. Şimdi bunlar artık kendi kimliklerini kendisi oluşturan, onunla mutlu mesut yaşayan bir nesil haline geldi aslında günümüz. Şimdi bunun tabii ki negatif yönleri var. Yani tabii ki şöyle bir şey, bu da seni gerçeklikten koparıyor. Yani hani sen iyi misin değil misin? Yani şimdi çıkıp bir sokakta basket oynayacağım desen belki perişansın ama öyle bir hava yaratıyorsun ki kendine herkes seni işte şey sanıyor ne bileyim ben Mehmet Okur zannediyor. Böyle bir durum da olabilir yani. Orası işin başka bir kısmı. Fakat bu mesela sanatta da çok hissediliyor bu durum. Yani neden stand-up artıyor? Çünkü artık ya da neden daha bireysel mecralar hız kazandı, daha öne çıktı? Çünkü adam şimdi girip ya da kadın 10 kişiyle azar yemek istemiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani sonucunda ne olacağını bilemeyeceği bir projenin içinde 10 gün bağıra çağıra onun başında git kalk yap oyna ağla kız bağır istemiyor. Yani onun yerine oturup ben kendi iMovie'de çekerim filmimi diyor yani. Tekrar söylüyorum bu iyi oldu süper oldu anlamında söylemiyorum. Sadece buna uyum sağlayanlar farkındaysanız başarılı olmaya devam ediyor. Yani nizam her zaman için aslında belli bir oranda gerekli bir kavram. Yani her şeyi de kendi haline bırakamazsın. Ama bunu nasıl uyguladığın, ya insanları nasıl motive ettiğin, neyle motive ettiğin, hangi önüne şeyleri onun sunup, imkanları sunup onu bir amaca bağladığınla ilgili bir konu. Yani en basit bunun şeydeki Last Dance'deki örneği Steve Kerr'ün Jordan'ın o şeyi sert mizacı ve hanedanlığın başında olmanın getirdiği sertliğiyle hiç motive olamaması fakat dur lan ben bu takımın Paxson'ı olurum. Yani ondan bir nesil önceki son dakikalarda o kritik sayıları atan o figür olurum deyip oradan bir motivasyon sağlaması kendine. Mesela orada çok iyi bir örnek orada Steve Kerr'ün yaptığı yani mentalitesi. Şimdi dolayısıyla artık insanlara birazcık neyi neden ya onlardan ne istediğini, hangi amaçla istediğini ve onları neyin beklediğini daha eşit bir yerden, eyeline bir yerden anlatman ve senin onları bir şeye ikna etmen değil, onların kendi kendilerini ikna edebilecek kaynaklar bulmasını sağlaman işe yarıyor. Yani onu sen bir amaca tek başına bağlamaktansa yani bak şimdi gel çok çalış şey, yani bu kimseyi motive etmiyor artık anlatabiliyor ya da hani işte sizin bakın aranızda iyi olanları şey yapacağız. Şimdi bu artık işe yarayan bir dil değil. Ona çok bireysel, çok daha duygusal, çok daha nasıl diyeyim kişisel bir yerden onu etkileyecek motivasyonlar yaratmasını sağlayacak ortamı bulman ve geliştirmen gerekiyor. Ve aslında bu da zor. Yani çok zor bu tarz bir liderlik vasfı. Ya yani bunu bizim şu an kabullenmemiz de dünya olarak bence oldukça zor. Yani nasıl diyeyim? Karşımızda böyle işte Jordan gibi heybetli işte ulan vallahi bu adam ne dese yaparım yani dedirtecek bir lider artık bakın sosyal yaşantımızda falan çok yok. Ha varsa da açıkçası çok onları abi süpersin ama benim kusura bakma yani podcast kaydetmem lazım. Ya da ne bileyim çocuklarla Zoom'da toplantı var. Bay bay falan deyip uzaklaşıyoruz yanlarından. Yani başka tür bir şeye bürünmüş durumda liderlik. Başka tür bir anlayış, başka tür bir yaklaşım gerektiriyor. Ben hani bunun sancısını da çektik bence 2010'lardan sonra. Hala çekiyoruz bu arada. Fakat hani bu belgeselin yayınlanması ve ben tabii bu düşünceleri üstüne birkaç program da izleyip yani Kaan Kural'ın, Murat Muratanoğlu'nun falan programlarını izleyip böyle bir derleyip toparladım. Kendi tamamen benim ürettiğim bir tez, hipotez değil bu. İzleyin ne olur, YouTube'da var. Dolayısıyla aslında yaşadığımız sancı, kendini bir yerlere ait hissedememe durumu bundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü yani savaş bitti o bildiğimiz anlamda dünyada. Tabii ki şu an dünyanın her yerinde terör olayları oluyor. İnsanlar yaşamlarını kaybediyor. Bunu yok saymak değil niyetim ama o zamanki o durum, o paranoya devam ediyor. Fakat o paranoyayı oluşturan koşullar ortadan kalkmış durumda. Artık başka şekilde insanlar birbirine zarar veriyor. Herifin gidip bütün telefonunu hackliyorsun. Adamın bütün geçmişini silip yok ediyorsun. Şimdi, abi şimdi bu da savaş. Şimdi adamın paranoyası artık cebinde. Yani cebinde tutuyor paranoyasını. En çok korktuğu şey cebinde aslında. Şimdi senin bu adamı bir yere çağırıp işte 10 saat prova yaptırman çok zor. Ya da 10 saat idman yaptırman çok zor. Ona başka bir yerden başka bir kapı aralaman lazım. Ve bu çok soyut. Yani bunun nasıl diyeyim? Çocuklar şampiyon olacağız. Abi tamam da yani ben yani hani tamam olduk şampiyon ya diye veriyor sana ki bakın bunu hani biz futbolda falan çok görüyoruz. Yani Mourinho'nun artık devrinin hafif geçmesi, Paul Pogba gibi bir starla çok büyük sorunlar yaşaması. Pardon. Ya çok iyi gidiyordum. Su kaçtı boğazıma. Pardon. Kusura bakmayın. Ay Allah'ım ya. Helal dişinizi duruyor. Boğuldu herif dişinizi duyuyor gibiyim. Ya kusura bakmayın çok içimden gel. Bunu kesemeyeceğim yani. Bu kalsın böyle. Su içerken oldu pardon. Sonuç olarak söylemek istediklerim bunlar. Bu konuda ben çok düşünüyorum. Daha da düşüneceğiz gibime geliyor. Bizi meşgul edecek. Bu yeni yaklaşımlar acaba neler olabilir? Herkes kendi mesleğinde, kendi yaşantısında nasıl farklı bir nasıl diyeyim? Bir takım, bir liderlik artık neyse gerektiren onun sosyal yaşamı. Hani nasıl bir paradigma tekrar yaratmaya çalışıyor? Çok merak ediyorum. Yazın ne olur? Last Dance'i de ne olur izleyin. Çok inanılmaz etkileyici yani. Basketbolla ilgilenenler için iyice zaten şeydir. Bu yüzden de efendim hani bu içinde bulunduğumuz duruma birazcık anlam katabilir diye düşündüm. Yani o artık bu paradigmanın yani çok güçlü, sert ve höt deyince oturduğun liderlik anlayışının ve nasıl diyeyim takımda böyle birini aramanın, böyle birinin yokluğunun sana zarar vermesi yeri işte niye Ajax çok başarılı? Öyle biri yok takımda mesela gencecik çocuklar. Çünkü onların aralarındaki sinerjiyi daha kolay yakalayabiliyorsun. Ya da ne bileyim işte bir tane şimdi National Theatre'ı kimse açıp izlemiyor. Nerede bir yerde var ufak böyle abi işte tanınmamış, edinmemiş şey. Küçük kampanyalar onları izliyoruz. Yani 2 senenin sanırım ya geçen sene ya geçtiğimiz senenin en çok konuşulan oyunlarından biri. Şato'nun altındadır mesela İstanbul'da. Ve bildiğim kadarıyla 2 oyuncu da konservatuvar mezun değil. Yani klasik tiyatrocu paradigmasına sahip değiller. Düşünce yapısına sahip değiller. Bambaşka şimdi bunlar hep düşündürücü diye düşünüyorum. Evet efendim öpüyorum sizi. 34 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize ve dikkat edin ne olur. Öpüyorum sizi. En güzel günlerde görüşmek üzere. İzre. Lan sonunda öksürdüm, hapşırdım, kelimeleri şaşırdım. Ne yapayım çocuklar? Ben de pandemideyim. Ben de evdeyim. Karantinadayım. Bak kavramları bile şaşırdım. Yoruldum. Beynime oksijen gitmiyor çünkü. Zaten evdeyim. Çok az gidiyor. Olanı da harcadım şu an. Yani sanırım bunu stop'a basınca bayılacağım. Hadi öptüm. Dikkat edin kendinize.